Ayrım 15.
Zekanın kıvrak inceliği, aklın soyut yaşamdan uzak verileri gözlerinizi kamaştırıyor. Askerlik konularından söz etmek ne derece etkim içindedir bilmem ama bu durum tıpkısı tıpkısına eski Avusturya Hofşigorg'una benziyor. Kağıt üzerinde Napolyon'u yenmiş, tutsak etmişlerdi ama onlar çalışma odalarında bu ince birbirinden zekice hesaplarla uğraşırlarken komutanları General Mack ordusuyla birlikte Napolyon'a teslim oluyordu. Görüyorum görüyorum azizim Ramonoviç. Sivil bir adam olmama karşın bu oyuna savaş tarihinden örnekler vermeme gülüyorsunuz. Ne yaparsınız, bu da benim zayıflığım işte. Askerliği severim. Askeri bültenleri okumaya da bayılırım. Mesleğimi çok ama çok yanlış seçmişim. Asker olmalı ben. Evet, belki bir Napolyon olamazdım ama herhalde bir binbaşı olurdum. Neyse, şimdi de size aziz dostum şu özel olaya ilişkin bütün gerçeği ayrıntılarıyla açıklayayım. Realite ve doğa muhterem efendim benim çok önemli şeylerdir. O kadar ki bazen en ince hesapları bile alt üst ederler. Siz bu ihtiyarın sözlerini kulak ardı etmeyin Radyon Ramonoviç. 35'inde bulunmasına rağmen Porfiri Petrovic bunları söylerken sanki gerçekten de yaşlarını vermişti. Sesi bile değişmiş, kambura çıkmış, iki büklüm olmuştu. Çok ciddi konuşuyorum. Sonra ben açık yürekli bir insanım. Ne dersiniz, sizce de öyle değil miyim? Sanırım açık yürekliyim. Baksanıza hiçbir karşılık beklemeden size neler anlatıyorum. Neyse, devam edelim. Bence zeka olağanüstü bir şeydir. Doğanın süsü, hayatın avuntusudur. Bu arada hep olduğu gibi kendini hayallerine kaptırmış zavallı bir sorgu yargıcına şaşırtıcı ünerleriyle içinden çıkamayacağı bir takım okabazlıklar da yapabilir. Çünkü önünde sonunda sorgu yargıcı da bir insandır. Ama işte bu noktada doğa sorgu yargıcına el uzatıverir. Bu arada dün sizin de çok zekice ve kurnazca belirttiğiniz gibi önüne çıkan bütün engelleri aşmakta olan kendi zekasına vurgun gençlik ise bunu aklına bile getirmez. Diyelim ki şu bizim özel olaydaki sanık incognito yalan söylemektedir. Hem de kusursuz mükemmel bir yalan. Kendisini zafer kazanmış saymakta zekasının meyvelerini toplamaya hazır. ...kullanmaktadır değil mi? Ne gezer. En olmayacak yerde bu işin en skandal sayılacağı yerde pat diye düşer bayılır. Evet, hastalıktan sık sık görüldüğü gibi odaların boğucu havasına olabilir bayılması ama olsun. Bu kurt düşer karşı tarafın içine. Evet, benzersiz bir biçimde yalan söyleyebilmektedir ama doğasının kendisine neler edebileceğini hiç bilememiştir. İşin can alıcı noktası buradadır işte. Bir başka kez zekasının kıvraklığına kapılıp kendisinden kuşkulanan adamla alay etmeye kalkışır. Oynadığı rol gereğiymiş gibi, bile bile yapıyormuş gibi yüzü sapsarı kesilir ama bu kadarı biraz fazla doğal kaçar. Gerçeğe fazla uygundur yüzünün renginin gitmesi. Alın size mide bulandırıcı ikinci bir şey daha. Evet, gerçi bu birinci karşılaşmada onu aldatmıştır ama bütün gece düşünür durur acaba ufacık da olsa bir şey yanlış yaptım mı diye. Bu ara her adamda böyledir, dahası da var. Kendiliğinden öne çıkar, gerekli gereksiz her şeyi burnunu sokmaya başlar. Susulması gereken yerlerde gevezelik eder, kinayeli kinayeli konuşur. Gelir ve kendisinin neden tutuklanmadığını sorar. Bu en zeki insanların, psikologların, edebiyatçıların başına da gelebilen bir durumdur. İnsanın doğası insanın aynasıdır, hem de ne ayna. Geç karşısına, kendini hayran hayran seyret. Radyon Ramonoviç, ama siz niçin böyle sapsarı kesildiniz? Yoksa odanın havası mı boğucu? Pencereyi açayım mı? Raskolnikov birden bir kahkaha atarak rica ederim, rahatsız olmayın dedi. Rica ederim. Porfiri onun tam karşısında duruyor, bekliyordu. Birden o da bir kahkaha attı. Raskolnikov kanepeden kalktı. Tümüyle sinirden olan kahkahasını birden kesti. Ve ayakta güçlükle duruyor olmasına karşın yüksek sesle ve tane tane Porfiri Petrovic dedi. Koca karıyla kız kardeşi Lizaveta'nın ölümlerinden açıkça beni suçladığınızı görüyorum. Kendi payıma bütün bunlardan artık fazlasıyla bıktığımı açıklıyorum size. Hakkında yasal bir kovuşturma yapma yetkisine sahipseniz yapın. Tutuklama hakkına sahipseniz tutuklayın. Ama gözümün içine baka baka alay etmenize, bana acı çektirmenize izin veremem. Birden dudakları titredi, gözleri delice bir ışıkla tutuştu. O ana kadar tuttuğu sesi çınlamaya başladı. Olanca gücüyle masaya bir yumruk indirerek "İzin veremem!" diye bağırdı. "Anlıyor musunuz Porfiri Petrovic? İzin veremem!" Porfiri Petrovic büyük bir korku içinde "Aman tanrım ne oluyor? Radyon Ramonoviç, anam babam neyiniz var, neyiniz var kardeşim?" "İzin veremem!" diye bağırdı Porfiri Petrovic bir anda. Porfiri Petrovic yüzünü Raskolnikov'un yüzüne yaklaştırarak korku içinde "Daha yavaş ki gözüm" dedi. "Şimdi duyup gelecekler, o zaman onlara ne deriz düşünsenize." Raskolnikov bir makine gibi "İzin veremem, izin veremem!" diye tekrarladı ama bu kez onun da sesi fısıltı halinde çıkmıştı. Porfiri çabucak koşup pencereyi açtı. "Hele biraz temiz hava alın, sonra bir yudum da su içmeniz gerek. Yine bir nöbet geçiriyorsunuz." Tam su söylemek için kapıya atılmıştı ki köşede su dolu bir sürahi gördü. Sırayı kapıp Raskolnikov'un yanına koştu. "İçin iki gözüm" diye fısıldadı. "Belki iyi gelir." Porfiri'nin korkusu ve ilgisi o kadar doğaldı ki Raskolnikov sustu ve dik dik ona bakmaya başladı. Suyu da içmemişti. "Radyon Ramonoviç, iki gözüm. Böyle devam ederseniz inanın bana aklınızı oynatırsınız. İçsenize. Bir yudumcuk iç değilse." Bardağı zorla Raskolnikov'un elini tutuşturmaya çalıştı. Raskolnikov bir makine davranışıyla bardağı aldı, dudaklarına götürdü ama birden kendine geldi. Bardağı tiksintiyle masanın üzerine bıraktı. Porfiri Petrovic dostça bir üzüntüyle "Ama hala şaşkın. Bir nöbetçik geçirdiniz" dedi. Konuşması yine tavuk gıdaklaması gibiydi. "Eski hastalığınız zebleşecek böyle gidersiniz. Aman tanrım, kendinizi hiç ama hiç korumuyorsunuz. Dün de Dmitri Prokofiç gelmişti bana. Evet, kabul ediyorum, çok kötü alaycı bir huyum var. Ama herkese bundan ne sonuçlar çıkarıyor. Aman tanrım. Dün sizden sonra geldi. Oturup yemek yedik. Anlattı anlattı. Ben yalnızca ellerimi açtım. Düşündüm ki ah tanrım. Yoksa siz mi göndermiştiniz onu? Otursanız iki gözüm, oturun Allah aşkına." "Hayır, ben göndermedim" dedi Raskolnikov sert bir sesle. "Ama size geldiğini ve niçin geldiğini biliyordum." "Biliyor muydunuz?" "Biliyordum ama ne olmuş biliyorsam?" "Ne mi olmuş?" "Radyon Ramonoviç, iki gözüm. Ben sizin yalnızca bir takım kahramanlıklarınız değil, sizinle ilgili her şeyi biliyorum. Akşam vakti ortalık karardıktan sonra nasıl daire kiralamaya gittiğinizi, kapının çıngırağını nasıl çaldığınızı, yerdeki kanları sorarak kapıcıyla oradaki işçileri nasıl şaşırttığınızı, o sırada içinde bulunduğunuz ruh halini de çok iyi biliyorum. Ama yemin ederim böyle giderseniz aklınızı kaçıracaksınız. Önce talihinizden, sonra karakoldakilerin gördüğünüz aşağılamalar içinizde soylu bir öfke dalgasını kabarıp taşmasına yol açtı. Bu sebeple herkese bildiği her şeyi hemen söyletebilmek için oraya buraya koşturup duruyorsunuz. Çünkü bütün bu aptalca şeylerden, bu kuşkulardan bakıp usandınız artık, öyle değil mi? Doğru, kesilmiş miyim içinde bulunduğunuz ruh halini? Ama böyle yapmakla yalnız kendinizin değil, benim zavallı razumihinimin de başını döndürüyorsunuz. Çünkü siz de bilirsiniz ki böylesi işler için o çok iyi bir çocuktur. Siz hasta bir insansınız, oysa erdemli bir insan. Onun erdemliliği sizin bu hastalığınızın kolayca ona da bulaşmasına sebep olabilir. Hele biraz yatışın iki gözüm, size bunların hepsini anlatacağım. Otursanız iki gözüm, Allah aşkına oturun. Oturun ve dinlenin lütfen. Yüzünüzde renk diye bir şey kalmamış, otursanıza. Raskolnikov oturdu, bütün vücudunu bir ateş basmıştı. Korku içinde olan ve kendine dostça bir yakınlık gösteren Porfiri Petrovic'i derin bir şaşkınlık ve gerilim içinde dinliyordu. Ona inanmak için tuhaf bir eğilim duymasına karşın söylediği bir tek söze bile inanmıyordu. Porfiri'nin koca karının dairesiyle ilgili sözleri kendisini müthiş şaşırtmıştı. Nasıl bilebilir bu daire işini diye düşündü içinden. Üstelik bunu bildiğini bana da söylüyor. Adalet hizmetinde çalıştığım yıllar içinde buna benzer yine hastalıklı psikolojik bir olaya daha tanık olmuştum diye yeniden söze başladı Porfiri Petrovic. Çabuk çabuk konuşuyordu. Adamın birisini böyle kendisine cinayet itirafında bulunmuştu. Hem de nasıl bir iftira. Koca bir hayali olay yaratmış, kanıtlar ileri sürmüş, nedenler sıralamış, böylece de herkesin aklını karıştırmıştı. Ya ama neden? Bütünüyle kasıtsız olarak bir cinayete bir parça da o neden olmuştu. Ama yalnızca bir parça ve bir cinayete neden olduğunu öğrenir öğrenmez de kendini büyük bir üzüntüye kaptırdı, hayaller görmeye başladı ve oynattı. Kendini katilin kendisi olduğunu inandırdı. Bereket versin, yargıdaya kararı bozdu. Adamcağız beraat etti ve gözetim altına alındı. Aferin şu yargıdaya doğrusu. Ah ah, hiç olur mu iki gözüm? İnsan böyle gece vakitleri gidip kapı çıngırakları çalar, kapıcılara bir takım kanları ne yaptıklarını sorarsa sinirleri ne hale gelir? Sayıklamazsın, ne yapar böyle bir insan? Bu psikolojiyi ben meslek hayatımın bana kazandırdığı deneylerle öğrendim. Bazen kendini pencereden ya da çan kulesinden atmaya kalkanlara rastlanır. Böylesine baştan çıkartıcı bir duygu içine girerler bazen. Siz şu kapının çıngırağını çalmanız da bunun gibi bir şey. Hastalık Radyon Ramonovic, hastalık. Hastalığınızı biraz fazla küçümsemeye başladınız. İyi bir doktora görünmenizi salık veririm size. Şu bizim Şişko da kim oluyor? Sayıklama var size, sayıklama. Bütün bunları da sayıklama halindeyken yapıyorsunuz. Bir anda Raskolnikov'un çevresinde her şey dönmeye başladı. Şu anda da yalan söylüyor olabilir mi diye geçirdi kafasından. Hayır, olamaz, olamaz. Ama daha önce böyle bir düşünceye kapılmasının kendisini nasıl deliye döndüreceğini hissettiği için hemen kovdu bu düşünceyi kafasından. Porfiri Petrovic'in kendisine nasıl bir tuzak kurduğunu anlayabilmek için bütün zekasını toplamaya çalışarak "Hayır!" diye bağırdı. "Sayıklama halinde değildim ben o zaman. Tümüyle aklım başımdaydı. Duyuyor musunuz? Aklım başımdaydı diyorum." "Duyuyor ve anlıyorum. Siz dün de sayıklamadığınızı söylemiş, hatta bu konuda ayak diremiştiniz. Söyleyebileceğiniz her şeyi anlıyorum. Dinleyin beni Radyon Ramonovic. Benim erdemli dostum, şu duruma bir göz atalım. Siz gerçekten suçlu olsaydınız ya da şu lanet olası işe şu ya da bu biçimde karışmış bulunsaydınız, rica ederim bütün o yaptığınızda diretir miydiniz? Evet, büyük bir inatla bu konuda böylesine diretir miydiniz? Söyleyin rica ederim, hiç böyle şey olur mu? Bana kalırsa tam tersine bir davranış içinde olmanız gerekirdi. Eğer kendinizden bir parça kuşkulanıyor olsaydınız, bütün o yaptıklarınızı aklınız başınızda olarak değil, sayıklama halinde yaptığınızda diretmeniz gerekirdi, öyle değil mi?" Sinsice şeytani bir şeyler vardı bu soruda. Raskolnikov üzerine doğru iyice eğilen Porfir'den uzaklaşmak için kanepenin arkalığına doğru geriledi. Konuşmuyor, anlamayan gözlerle dimdik Porfir'e bakıyordu. "Ya da alalım şu Razumihin olayını. Kendiliğinden mi geldi dün Razumihin bana, yoksa sizin kışkırtmanızla mı? Burada sizin yapacağınız şey Razumihin'in bana kendiliğinden geldiğini söylemek, onu sizin kışkırttığınızı gizlemektir, değil mi? Ama siz bunu gizlemiyorsunuz. Bana gelmesi için Razumihin'i kışkırttığınızı ayak diriyorsunuz." Oysa Raskolnikov hiç de ayak dirememişti bu konuda. Sırtı soğuk soğuk ürperdi. "Söylediklerinizin hepsi yalan," dedi cılız bir sesle. Dudakları hastalıklı bir gülümsemeyle kıvrılmıştı. "Bana yine bütün oyunlarımı bildiğinizi, vereceğim cevapları önceden bildiğinizi göstermek istiyorsunuz." Söylediği sözlerin söylenmesi gerekli sözler olup olmadığından kuşkuluydu. Sözlerini bütünüyle kontrol edemediğini de hissediyordu. "Korkutmak istiyorsunuz beni ya da düpedüz alay ediyorsunuz benimle." Bunları söylerken Porfiri'nin yüzüne dimdik bakmaya devam ediyordu. Birden gözleri sınırsız bir öfkenin kıvılcımlarıyla tutuştu. "Yalan söylüyorsunuz. Siz de çok iyi bilirsiniz ki bir suçlunun yapacağı en iyi hile gizlenmeselerde olabilecek şeyleri imkanlar ölçüsünde gizlememeye çalışmaktır. Size inanmıyorum." "Nasıl da dönüp duruyorsunuz düşüncelerinizden?" diye kıkırdadı Porfiri. "Vallahi sizinle başa çıkılmaz. Bir monomani yönetmiş kafanıza. Şimdi siz bana inanmıyorsunuz değil mi? Ama ben diyorum ki hiç değilse dörtte birine inanıyorsanız söylediklerimin ve size öyle bir şey göstereceğim ki ne diyorsam hepsine inanacaksınız. Çünkü sizi gerçekten seviyorum ve iyiliğinizi istiyorum." Raskolnikov'un dudakları titredi. Porfiri Petrovic Raskolnikov'un kolunu dirseğinin biraz üstünden hafifçe ve dostça bir tavırla tutarak "Evet, iyiliğinizi istiyorum," dedi ve "size kesinlikle şunu söyleyeyim ki hastalığınıza dikkat etmelisiniz. Kaldı ki şimdi artık ailenizle burada onları düşünmeniz, kendilerine sevecen davranmanız gerek. Oysa siz onları korkutup duruyorsunuz. Size ne bundan? Hem siz bunu nereden biliyorsunuz ve neden ilgileniyorsunuz bu işle? Belki de beni izliyorsunuz ve bu sözlerinizle de bana bunu anlatmak istiyorsunuz." "İki gözüm, bunların hepsini sizden öğrendim. Bana da başkalarına da heyecanlarınız sırasında pek çok şey söylediğinizi de unutuyorsunuz. Razumihin'den Prokofiç'ten ve dün daha ilginç öteki insanlardan bir sürü ayrıntılar öğrendim. Hayır, sözüm kesin, size şunu söylemek isterim ki çok zeki olmanıza rağmen kuruntularınız yüzünden bütün sağ görünüzü kaybettiniz. Örneğin yine şu kapının zilini çalışınıza dönelim. Böyle değerli bir şeyi, böyle bir gerçeği, hem de ne gerçek. Üstelik de bir sorgu yargıcı olmama rağmen size kendi ağzımla söyledim. Siz bundan hiçbir şey anlamıyor musunuz? Sizden bir parçacık olsun kuşkulanıyor olsaydım böyle mi davranırdım? Tam tersine kuşkularınızı dağıtmam, bu gerçeği bildiğimi sizden gizlemem gerekmez miydi? Böylece sizi tam ters yöne sürükleyip, evet söyleyin bakalım, gecenin sonunda hatta neredeyse 11'inde cinayetin işlendiği evde ne işiniz vardı? Kapının çıngırağını ne diye çalıp durdunuz? Kanı ne yaptığı için niçin sordunuz? Kapıcıları neden kışkırttınız ve neden karakola götürmeye kalkıştınız gibi sorularla sizin deyiminizi söyleyeyim, sizi serseme çevirirdim. Sizden bir damlacık kuşkulanıyor olsaydım işte böyle davranmam gerekirdi. Usulüne uygun bir biçimde sizi sorguya çekmem, evinizi arama yapmam, hatta sizi tutuklamam gerekirdi. Demek oluyor ki sizden kuşkulanmıyorum, yoksa başka türlü davranırdım. Oysa siz, tekrarlıyorum, sağ görünüzü yitirdiğiniz için hiçbir şey görmüyorsunuz. Raskolnikov'un bütün vücudu titredi, öyle ki Porfiri Petrovic bile açıkça fark etti bunu. Bütün söyledikleriniz yalan. Amacınızın ne olduğunu bilmiyorum ama söylediklerinizin hepsi yalan. Az önce bütün bunları bambaşka bir anlamda söylüyordunuz. Yanılıyor olmam imkansız. Siz yalan söylüyorsunuz. Ben mi yalan söylüyorum, dedi Porfiri, sinirlenmiş gibiydi. Ama eski neşesini ve alaycılığını ise koruyordu. Raskolnikov'un kendisiyle ilgili düşüncelerini de hiç aldırış etmiyor gibiydi. Ben mi yalan söylüyorum? Bir sorgu yargıcı olmama rağmen az önce size neler söyledim? Kendinizi savunabileceğiniz yanları, bütün psikolojik gerekçeleri seçitatan ben değil miyim? Hastalık, sayıklama, hakarete uğramıştım, melankoli, polisler ve benzeri, bütün bunları söyleyen ben değil miyim ha? Gerçi bütün bunlar, yeri gelmişken söyleyivereyim, bütün bu psikolojik savunma yolları, bu bahaneler, hileler tümüyle temelsiz şeylerdir. Üstelik de iki yanlıdır bunlar. Hastalık, sayıklama, hayal, rüya, hatırlamıyorum. Peki ama iki gözüm, bu hastalıklarda, bu sayıklamalarda neden hep böyle bir takım hayaller, özellikle böyle bir takım rüyalar görülüyor da başkası görülmüyor? Görülebilecek başka hayaller de vardır herhalde, öyle değil mi? Raskolnikov gururla ve aşağılayarak bakıyordu ona. Kısacası, diye bağırdı Porfiri hafifçe itip ayağa kalkarken, kısacası bilmek istediğim bir tek şey var. Beni kuşkulandırmanızdan kesinlikle uzak tutuyor musunuz, tutmuyor musunuz? Evet mi hayır mı söyleyin Porfiri Petrovic, hemen şimdi, çabucak ve açıkça söyleyin bunu. Sizinle başa çıkılmaz azizim, doğrusu çok zor adamsınız, dedi Porfiri heyecandan uzak, neşeli kurnazı. Daha sizi hiç kimse rahatsız etmeye başlamamışken bunca çok şeyi öğrenip de ne yapacaksınız? Tıpkı bir çocuk gibisiniz. Şu ateşi avucuma koyun diye tutturmuşsunuz. Niçin bu kadar tedirginsiniz? Neden kendinizi bize hatırlatıp duruyorsunuz? Neden ha? Raskolnikov çileden çıkmışçasına, bir kez daha söylüyorum size, diye bağırdı. Artık dayanamam buna. Porfiri onun sözünü keserek, neye dayanamazsınız, diye sordu. Belirsizliği mi? Benimle alay etmeyin, istemiyorum, size istemiyorum diyorum. Dayanamıyorum ve istemiyorum. Duyuyor musunuz, duyuyor musunuz, istemiyorum. Raskolnikov masaya yeniden bir yumruk indirdi. Yavaş olun, biraz yavaş, diye fısıldadı Porfiri. Herkes duyacak. Size ciddi olarak uyarıyorum, kendinizi koruyun, şaka etmiyorum. Bu kez Porfiri'nin yüzünde deminki gibi iyi yürekli bir kadının korkmuş hali yoktu. Hatta tam tersine, bütün o gizemli iki anlamlı konuşmaları bir yana bırakmış, sert düpedüz emreden biri olup çıkmıştı. Ama bu durum yalnızca bir an sürdü. Raskolnikov şaşkına dönmüş, müthiş bir öfkeye kapılmıştı ama şaşılacak şey, dehşetli öfke içinde bulunması rağmen Porfiri'nin yavaş konuşma buyruğuna ikinci kez boyun eğmişti. Porfiri'nin buyruğuna karşı çıkamayacağını büyük bir acı ve tiksintiyle anlıyordu Raskolnikov. Ancak bu durum onu iyice çileden çıkartmıştı. Biraz önce olduğu gibi fısıltıyla, bana eziyet etmenize izin vermeyeceğim, dedi. Beni tutuklayın, üzerimi arayın ama hepsini usulünce yapmak koşuluyla. Ama benimle oynamayın. Böyle bir şeye kalkışmayın. Porfiri dudaklarında az önceki sinsi gülümseme büyük bir zevkle seyrediyordu onu. Usulden yana hiç kaygılanmayın, dedi. Sizi buraya çağırmam tümüyle özel ve dostça ilişkiler çerçevesindedir. Sizin dostluğunuzu isteyen kim? Tüküreyim sizin dostluğunuzu, anlıyor musunuz? İşte şapkamı alıyor ve gidiyorum. Madem beni tutuklamak niyetindesiniz, bakalım şimdi ne diyeceksiniz? Şapkasını alıp kapıya doğru yürüdü. Raskolnikov'u az önce olduğu gibi dirseğinin biraz üstünden tutarak kapının orada durduran Porfiri, acaba küçük sürprizimi görmek istemez miydiniz, diye kikirdi. Görünüşünden gitgide neşelendiği ve şakacı bir hal aldığı da anlaşılıyordu. Raskolnikov'u iyice çileden çıkartmıştı onun bu durumu. Birden durup korkuyla Porfiri'ye bakarak, ne sürprizi, diye sordu. Sürprizi nereden çıktı? Porfiri dipteki bölmede bulunan kapalı kapıyı göstererek, işte şurada şu kapının arkasında oturuyor küçük sürprizim. Hatta kaçmasın diye kendisini de kilitledim. Ne demek bu? Nerede? Neymiş? Raskolnikov kapıya gitti, açmak istedi ama kapı kilitliydi. Kilitlidir, işte anahtarı. Gerçekten de Porfiri cebinden bir anahtar çıkartıp gösterdi. Kendini daha fazla tutamayan Raskolnikov, yalan söylüyorsun, yalan söylüyorsun soytarı herif, diye uludu ve geri geri kapıya doğru çekilen ama hiç de korkmuşa benzemeyen Porfiri'nin üzerine atıldı. Her şeyi anlıyorum. Kendimi ele vermem için yalan söyleyip beni kızdırıyorsun. Radyon Ramonovic, iki gözüm, bir insan kendini bundan daha çok ele veremez ki. Baksanız öfkeden neredeyse kendinizden geçtiniz. Bağırmayın, yoksa adam çağırırım. Yalan söylüyorsun, bir şey olacağı yok, çağır adamlarını. Hasta olduğumu biliyordun. Kendimi ele vermem için beni sinirlendirmek, öfkeden çılgına çevirmek istedin, amacın buydu. Ama hayır, sen her elindeki delilleri göster bakalım. Her şeyi anlıyorum, elinde delil yok değil mi? Zamyotov'un adi tahminlerinden, beş bar etmez kuşkularından başka bir şey yok elinde. Huyumu biliyordun, beni çileden çıkartmak, sonra da papazlarla bir takım kurullarla beni serseme çevirmek istiyordun. Onları bekliyorsun değil mi? Ne bekliyorsun? Hani neredeler, çağırsana. Porfiri bir yandan kapıya kulak verirken, ne kurularından söz ediyorsunuz siz iki gözüm dedi. Adama düşündüğü şeye bak. Hem sizin deyiminize söyleyeyim, usulüne uygun davranış bu mudur? Sizin bu işlerden hiç mi hiç anladığınız yok iki gözüm. Gerçekten de bu sırada Porfiri'nin kulak abarttığı kapının ötesinde bir takım gürültüler duyuldu. Geliyorlar işte diye bağırdı Raskolnikov. Adam gönderip çağırdın onları. Şimdi ne bekliyordun? Onlara güveniyordun. Çağır hepsini buraya. Kurularını, tanıklarını kim istiyorsan çağır. Hadi ben hazırım, ben hazırım. Ama tam bu sırada olayların normal akışı açısından son derece beklenmedik ve tuhaf bir şey oldu. Ne Raskolnikov'un ne Porfiri Petrovic'in tahmin edebileceği bir sonuçtu bu. Sonraları Raskolnikov'un bu ana ilişkini hatırladıkları da şunlar olmuştu. Kapının ardında duyulan gürültü iyice artmış derken kapı hafifçe aralanmıştı. Porfiri Petrovic öfkeyle "Ne oluyor orada?" diye bağırdı. "Ben sizi uyanmamış mıydım?" "Ne oluyor orada? Ne oluyor?" Bir an kimseden ses gelmedi. Ama kapının ardında birilerinin olduğu ve birini iteleyerek kapıdan uzaklaştırmaya çalıştıkları da anlaşılıyordu. Porfiri Petrovic telaşla "Ne oluyor orada?" diye bağırdı. "Tutukluyu getirdiler," diye karşılık verdi dışarıdan bir ses Nikolay'ı. Porfiri Petrovic kapıya doğru atılarak "Nikolay'ın ne işi var burada? Nikolay falan istemez. Defolun! Bu ne düzensizlik böyle?" Yine aynı ses "Ama o kendisi," diye başladıysa da devam edemedi. Dışarıda iki saniye kadar süren müthiş bir itişip kakışma oldu. Sanki biri sanki bir başkasını zorla itip uzaklaştırdı derken Porfiri Petrovic'in odasına yüzü sapsarı bir adam daldı. Adamın görünüşü çok tuhaftı. Eline doğru bakıyor ama sanki kimseyi görmüyordu. Gözlerinde kararlılık pırıltısı vardı ama öte yandan yüzü idam sehpasına götürülüyormuşçasına sapsarıydı. Bembeyaz dudakları ise hafifçe titriyordu. Genç, işçi kılıklı, orta boylu, zayıfçı bir adamdı bu. Saçları daire biçiminde kesilmişti. Yüz çizgileri ise ince ve sertçeydi. İtekleyip elinden kurtulduğu adam da hemen onun ardı sıra odaya dalmış ve kendisini omuzundan yakalamıştı. Bu bir jandarmaydı ama Nikolay kolunu hızla çekerek onun elinden bir kez daha kurtuldu. Kapıda meraklılar toplanmıştı. Bunlardan kimi kalabalığı yarıp içeri girmeye çalışıyordu. Bütün bunlar da bir anda olup bitivermişti. Epey şaşırmışa benzeyen Porfiri Petrovic'in bu işe çok canı sıkılmıştı. "Defol!" diye bağırdı adama. "Daha zamanı değil. Çağırana kadar bekle. Niye erken getirmişler bunu?" Ama Nikolay birden düz üstü çöktü. "Ne yapıyorsun?" diye söylendi Porfiri şaşkınlık içinde. Nikolay tıkanırcasına ama yine de gür bir sesle "Suçluyum," dedi. "Günah işledim. Katilim ben." 10 saniye süren bir sessizlik oldu odada. Herkes sanki taş kesilmişti. Jandarma elini Nikolay'dan çekmiş. Gerisin geri kapıya doğru uzaklaşarak orada kımıltısız kalmıştı. Uğradığı bir anlık şaşkınlıktan sıyrılan Porfiri Petrovic "Bu da nesi?" diye bağırdı. Nikolay bir saniyelik bir suskunluktan sonra "Ben katilim," diye tekrarladı. "Nasıl? Sen? Sen kimi öldürdün ki?" Porfiri Petrovic şaşkına dönmüş gibiydi. Nikolay yine bir saniye kadar sustuktan sonra "Alyona Ivanovna ile kardeşi Lizaveta Ivanova'yı ben öldürdüm baltayla," dedi. "Gözlerim kararmıştı," diye ekledi ve sustu. Hep öyle diz çökmüş durumdaydı. Porfiri Petrovic birkaç saniyelik bir duraklamadan sonra birden atıldı. Kapıda biriken ve kendilerini henüz çağırmadığı tanıklara gitmeleri için eliyle işaret etti. Herkes bir anda gözden kayboldu, kapı kapandı. Sonra köşede duran ve yabanıl bakışlarla Nikolay'ı sen Raskolnikov'a baktı. Ona doğru bir adım attı ama birden durakladı. Gözleri bir Nikolay'a bir Raskolnikov'a gidip geliyordu. Sonunda sanki çekiliyormuşçasına Nikolay'a doğru yürüdü. "Sana göz kararmalarını soran mı oldu ki koşup geldin? Ben sana gözünün kararıp kararmadığını sormadım. Söyle bakalım, sen mi öldürdün?" "Evet, katil benim, itiraf ediyorum." "Neyle öldürdün peki?" "Baltayla, önceden doğramıştım." "Acele ediyor, tek başına mı?" Nikolay soruyu anlamamıştı. "Tek başına mı öldürdün?" "Evet, tek başıma. Mitka'nın hiçbir suçu yok. Mitka'nın bu işte hiçbir ilgisi yok." "Mitka'ya acele etme bakalım." "Madem öyle nasıl? Merdivenlerde nasıl öyle koşarak iniyordun? Kapıcılar ikinizi birden görmüşler." Nikolay önceden hazırlanmış gibi çabuk, "Ben o zaman mahsus öyle yaptım," dedi. "Mitka ile birlikte koşuyormuş gibi yaptım." Porfiri öfkeyle "Tahmin ettiğim gibi," diye bağırdı. Sonra kendi kendine konuşuyormuş gibi "Kendi ağzı değil bu ağız," diye mırıldandı. Bu arada birden gözü Raskolnikov'a ilişti. Nikolay'a kendisini öylesine kaptırtmıştı ki bir an Raskolnikov'un varlığını unutmuştu. Utanarak Raskolnikov'a atıldı ve "Radyon Ramonoviç, iki gözüm," dedi. "Bağışlayın, böyle olmaz, siz lütfen. Yani sizinle bir işimiz kalmadı burada artık. Doğrusu ben de, neyse, sürprizi görüyor musunuz? Lütfen." Raskolnikov'un koluna gelip kapıya doğru götürdü. Olup bitenlerden pek bir şey anlamayan ama yine de yüreklenen Raskolnikov, "Galiba bunu beklemiyordunuz," dedi. "Evet ama iki gözüm, siz de beklemiyordunuz. Bakın eliniz nasıl da titriyor." "Siz de titriyorsunuz Porfiri Petrovic." "Evet, titriyorum, doğrusu hiç beklemiyordum." Kapının yanında duruyorlardı. Porfiri Raskolnikov'un bir an önce gitmesi için sabırsızlanıyordu. Raskolnikov birden "Şu küçük sürprizinizi göstermeyecek misiniz?" dedi. "Dişlere takılırken söylediği şeye bakın hele şunu. Çok şakacısınız. Neyse, yine görüşürüz. Bana kalırsa elveda." Porfiri Petrovic çarpık bir gülümsemeyle "Tanrı nasıl isterse öyle olur," dedi. Raskolnikov bürodan geçerken pek çok kişinin kendisine dikkatle baktığını fark etti. Bekleme odasındaki kalabalık arasında o gece kendileriyle karakola gitmeyi önerdiği o evin iki kapıcısını da gördü, durmuş bir şey bekliyorlardı. Tam merdivenlere çıktığı sırada birden arkasından Porfiri Petrovic'in sesini duydu, dönüp baktı. Porfiri soluk soluğa ardından koşmaktaydı. "Son bir söz daha Radyon Ramonoviç. Hiç kuşkusuz her şey Tanrı'nın istediği gibi olacak ama yine de usulden size bir şeyler sormam gerekiyor. Bu nedenle yine görüşeceğiz." Porfiri gülümseyerek durdu, sonra "Evet," diye ekledi. Sanki bir şeyler daha söyleyecek gibiydi ama söyleyememişti. Önlenemez bir nezaket gösterisinde bulunacak kadar yüreklendiğini hisseden Raskolnikov, "Az öncesi için bağışlayın Porfiri Petrovic," dedi. "Sinirleniverdim işte." Porfiri Petrovic neşeyle "Önemli değil, hiç önemli değil," dedi. "Ben doğrusu kabul etmem gerekir ki çok kötü bir huyum var. Evet, evet, itiraf ederim. Yine görüşeceğiz. Allah kısmet ederse hem de pek çok kez görüşeceğiz." ve birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Porfiri Petrovic, Raskolnikov'un sözlerini yankı gibi tekrarladı. Ve birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Sonra gözlerini kısıp ciddi ciddi bakarak, şimdi bir doğum günü partisine mi gidiyorsunuz? Hayır, bir cenaze törenine. Öyle ya, cenaze töreniydi. Sağlığınıza dikkat edin. Artık merdivenleri inmeye başlayan Raskolnikov birden durdu, dönüp, ben de sizin için bir dilekte bulunmak istiyorum ama bilmem ki ne dilesem dedi. Çok gülünç bir işiniz var. Bu nedenle size işlerinize başarılar dilerim. Porfiri Petrovic dönüp odasına gitmek üzereyken birden kulaklarını dikti. Neden gülünçmüş işim? Neden olacak? Şu zavallı Mikolka'ya suçunu itiraf ettirene kadar kendi yöntemlerinizle kim bilir ne psikolojik işkenceler ettiniz. Nasıl canından bezirdiniz adamcağızı. Herhalde kendisine gece gündüz sen katilsin, sen katilsin diye tekrarlaya sonunda katil olduğunu söyletmişsinizdir. Şimdi ise kendisi bunu itiraf etmiş bulunuyor. Bu kez de sen katil değilsin, yalan söylüyorsun, kendi ağzına konuşmuyorsun diyerek canından bezireceksiniz. Böyle bir işe gülüş denmezse ne denir? Demek demin Nikola'ya kendi ağzı değil bu ağzı dediğimi fark ettiniz. Fark etmez olur muyum? Çok zekisiniz. Her şeyi fark ediyorsunuz. Çok kıvrak bir zekanız var. Her zaman en komik tellere dokunabiliyorsunuz. Söylediklerine göre yazarlar içinde Gogol'ün çok güçlüymüş bu yanı. Evet Gogol'ün. Evet Gogol'ün. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Raskolnikov doğruca evine gitti. Öylesine bitkindi. Kafası öylesine karmakarışıktı ki dinlenmek ve düşüncelerini toparlayabilmek için eve gelir gelmez kendini divana atıp 15 dakika kadar öylece oturdu. Nikolay konusunu düşünmeye bile kalkışmadı. O konuda tümden şaşkındı. Nikolay'ın itirafında şu anda anlayamayacağı açıklanamaz, şaşırası bir şeyler bulunduğunu hissediyordu. Ama öte yandan da bu itiraf gerçekten bir olaydı. Bu olay nasıl bir sonuç vereceğini kestirmek hiç de zor değildi. Nikolay'ın yalan söylediği çabucak anlaşılacak ve yine onun peşine düşülecekti. Ama yine de bir süre için serbest kalabilecekti. Bu arada hemen bir şeyler yapması gerekti çünkü kaçınılmaz bir biçimde tehlikeyle karşı karşıyaydı. Yine de bu tehlikenin boyutları neydi acaba? Durum yavaş yavaş açıklığa kavuşmaya başlamıştı. Porfiri ile az önce aralarında geçen sahneyi taslak halinde ve genel çizgileriyle hatırlayınca bir kez daha korkuyla titremekten kendini alamadı. Hiç kuşkusuz Porfiri'nin amaçladığı şeylerin tümünü bilmiyordu. Onun deminki hesaplarının ne olduğunu anlayabilmesi de imkansızdı. Ama yine de oyunun bazı yönleri açığa çıkmıştı ve bu oyunda Porfiri'nin ne denli korkunç bir ele sahip olduğunu kendisinden daha iyi hiç kimse anlayamazdı. Biraz daha beraber kalsalardı kendini tümüyle ve gerçekten ele verebilirdi. Raskolnikov'un karakterindeki hastalıklı yanları bilen, onu çok iyi anlayan ve daha ilk razıda durumu kavrayan Porfiri epeyce kararlı ve kendinden emin davranıyordu. Raskolnikov'un da deminki görüşmede çokça gaf yaptığı tartışılmazdı ama iş başka delillere kadar gelmiş değildi. Her şeyi daha göreliydi. Yine de acaba onun şu anda anladığı gibi miydi her şey? Yanılıyor olamaz mıydı? Örneğin bugünkü görüşmeden acaba Porfiri nasıl bir sonuç çıkartmıştı? Bugün için gerçekten de bir şey hazırlamış mıydı? Neydi bu hazırladığı şey? Gerçekten beklediği bir şey var mıydı? Şu beklenmedik Nikolay felaketi olmasaydı bugün birbirlerinden acaba nasıl ayrılacaklardı? Porfiri hemen hemen elindeki bütün kartları açmıştı. Tehlikeyi göze almış ve açmıştı. Ve eğer tabii Raskolnikov böyle sanıyordu, elinde başka bir şey daha olsaydı onu da gösterirdi. Neydi acaba şu sürpriz? Yoksa alay mı ediyordu? Önemli mi, önemsiz mi bir şeydi? Suçlanmasını sağlayacak ciddi bir şey olabilir miydi? Yoksa dünkü adam mıydı bu? Hangi cehenneme gitmişti bu adam? Bugün nerelerdeydi? Porfiri'nin elinde gerçekten de ciddi bir şey varsa bu besbelli dünkü adamla bağlantılı bir şeydi. Başı yere eğik, dirseklerini dizlerine dayamış, yüzü avuçlarının içinde divanda oturuyordu. Bütün vücudu hala sinirden titriyordu. Sonunda yerinden kalktı, şapkasını aldı, biraz düşündükten sonra kapıya doğru yürüdü. İçinde bir ses hiç değilse bugün kendisini güven içinde duyabileceğini söylüyordu. Birden yüreğinde sevince benzer bir şey duydu. Hemen Katerina Ivanovna'ya gitmek istedi canı. Kuşkusuz cenaze törenine geç kalmıştı ama yas yemeğine yetişebilirdi, Sonya'yı görecekti orada. Durdu, dudaklarında hastalıklı bir gülümsemeyle düşündü. Bugün, evet hemen bugün böyle olması gerektiği mırıldandı. Tam kapıyı açmak üzereyken kapı kendiliğinden açılmaya başladı. Raskolnikov irkilerek geri çekildi. Kapı ağır ağır ve sessizce açılıyordu. Birden dünkü adam yerin dibinden çıkan adam belirdi kapıda. Adam eşikte durdu. Hiçbir şey söylemeden ona baktı. Sonra içeri doğru bir adım attı. Tıpkı dünkü gibiydi. Üzerindeki elbiseler de aynıydı. Yalnız yüzünde ve bakışlarında derin bir değişiklik vardı. Bakışları üzüntülüydü. Biraz durup derin derin iç geçirdi. Bir de avucunu yanağına dayayıp başını hafifçe bir yana doğru eğse tam bir köylü karısına benzeyecekti. Raskolnikov neredeyse bir ölüye dönmüştü. Ne istiyorsunuz diye sordu. Adam susuyordu. Sonra birden onun önünde yerlere kadar eğildi. Sağ elindeki yüzük döşemeye değmişti. Ne istiyorsunuz diye yeniden sordu Raskolnikov. Adam yavaşça beni bağışlayın dedi. Niçin? Kötü düşüncelerim için. İkisi de durmuş birbirlerine bakıyorlardı. O gece siz belki de içki biraz fazla kaçırmış olarak gelip de kabacıları karakola çağırdığınızda ben de oradaydım. Kanları ne yaptıklarını sordunuz kendilerine. Oysa onlar sizi sarhoş sandılar. Sözlerinize kulak asmadılar. Buna çok canım sıkıldı. Öylesine ki o gece uyku bile uyuyamadım. Ertesi gün adresinizi hatırladım. Buraya gelip soruşturdular. Bir anda işin iç yüzünü anlamaya başlayan Raskolnikov adamın sözünü keserek kim gelip soruşturdu diye sordu. Ben yani sizi üzdüm. Siz o evden misiniz? Evet orada otururum. O sırada kabacının orada ben de onlarla birlikteydim hatırlamıyor musunuz? Esnafız biz, Kürkçüyüz, eve iş alırız. Raskolnikov birden 2 gün önce kapının orada geçen bütün sahneyi hatırladı. Gerçekten de o sırada kabacılardan başka bir takım adamlar hatta kadınlar da vardı kapının orada. Kendisini doğruca karakola götürmelerini öneren bir ses duyduğunu hatırladı. Sesin sahibini çıkaramıyordu. Şimdi bile görse çıkaramazdı. O sırada adama dönüp karşılık olarak bir şeyler söylediğini de çok iyi hatırlıyordum. Hay Allah. Dünkü kabus nasıl sonuçlanmıştı? İşin en korkunç yanı da böylesine hiçten bir şey yüzünden az kalsın kendi kendini gerçekten mahvetmek üzere olduğunu düşünmesiydi. Demek ki bu adam evi kiralamak istediğinden ve kanla ilgili sözlerinden başka bir şey söyleyemezdi. Demek ki Porfir'in elinde bu sayıklamadan ve iki yanlı psikolojiden başka hiçbir ciddi delil yoktu. Demek ki ortaya başka delil çıkmazsa kendisine bir şey yapamayacaklardı. Tutuklasalar bile onu kesin olarak neyle suçlayabilirlerdi ki? Ve yine demek ki Porfir'i şu daire kiralama işini şimdi az önce öğrenmişti ve şu ana kadar bundan hiç haberi yoktu. Aklına gelen bir düşünceyle müthiş heyecanlanarak "Oraya geldiğimi bugün Porfiri'ye siz mi söylediniz?" dedi. "Hangi Porfiri'ye?" "Sorgu yargıcına." "Ben söyledim. O gün kapıcılar gitmeyince ben gittim. Bugün mü?" "Evet, sizden bir dakika önce gelmiştim ve her şeyi duydum. Size nasıl işkence ettiğini." "Nerede? Nasıl? Ne zaman?" "Orada şu bölmenin arkasındaydım. Hep orada oturdum." "Nasıl? Demek sürpriz sizdiniz." "Ama insaf. Bu nasıl olabilir? Kapıcılar sözümü dinlememişlerdi. Kendilerine niçin zamanda başvurmadıklarını sorabileceklerini ve bu nedenle kızabileceklerini ileri sürüyorlardı. Bu duruma çok canım sıkıldı. Uykularım kaçtı. Bunun üzerine sorup soruşturmaya başladım. Dün öğreneceklerimi öğrencilere de bugün kalkıp gittim. İlk gidişimde kendisi yoktu. Bir saat sonra tekrar gittim. Bu sefer yanıma sokmadılar. Ancak üçüncü gidişimde içeri bıraktılar. Her şey olduğu gibi anlattım kendisine. Odanın içinde hoplayıp zıplamaya, göğsünü yumruklamaya başladı. Bir yandan da "Ah size haydutlar, bana ne yaptığınızı biliyor musunuz?" diyordu. "Bütün bunlar daha önce gelip söyleseydiniz jandarmalarla getirtirdim onu buraya." Sonra koşup birini çağırdı. Kendisiyle köşede bir şeyler konuştu. Arkasından yine benim yanıma geldi. Sorguya çekmeye, sövüp saymaya başladı. Epeyce payladı beni. Kendisine ne biliyorsam anlattım. Dün size söylediğim sözlere karşı bana cevap vermeye cesaret edemediğinizi, beni tanımadığınızı, hepsini. Bunun üzerine yeniden odada koşmaya, göğsünü yumruklamaya başladı. Hem kızıyor hem konuşuyordu. Sizin geldiğinizi bildirdiklerinde bana bölmenin ötesinde odaya geçip beklememi, ne duyarsam duyayım hiç kımıldamamamı, beni belki de çağırabileceğini söyledi. Kendi eliyle bir iskemle getirip üstüme kapıyı kilitledi. Nikolay geldikten ve siz çıkıp gittikten sonra beni de odadan çıkardı ve "Senin yine çağıracağım ve sorguya çekeceğim," dedi. "Nikolay senin yanında mı sorguya çekti?" "Siz gittikten hemen sonra beni de gönderdi. Nikolay ondan sonra sorguya çekmeye başladı." Adam birden durdu. Sonra yeniden yüzüğü döşemelere değecek kadar eğildi. "Siz iftirada bulunduğum ve kötülük ettiğim için beni bağışlayın. Raskolnikov Tanrı bağışlasın," dedi. Adam yeniden ama bu kez yere kadar değil, yarı beline kadar eğildi. Ağır ağır döndü ve çıkıp gitti. Raskolnikov "Hepsi iki yanlı, artık elindeki delillerin hepsi iki yanlı," diye tekrarladı ve kendini başka hiçbir zaman olmadığı kadar dinç duyarak odadan çıktı. Pyotr Petrovich, Dunechka ve Pulleri Aleksandrovna ile aralarında geçen uğursuz konuşmanın ertesi sabahı epeyce kendine gelmiş olarak uyandı. Daha dün kendine neredeyse hayal gibi gelen, gerçekleşmesine rağmen hala imkansızmış gibi görünen olayı, hoşlansa da hoşlanmasa da olup bitmiş, geri alınması elde olmayan bir gerçek olarak kabul etmek zorunda kaldı. Yaralı onurunun kara yılanı bütün gece yüreğine zehrini akıtıp durmuştu. Yataktan kalkıp aynaya baktı, bir gece içinde sarılığa uğramış olabileceğinden korkuyordu. Ancak bu bakımdan şimdilik içi rahat olabilirdi. Soylu, beyaz ve son zamanlarda hafif tombullaşmış yüzünü seyrettikten sonra kendisine bir başka yerde belki de daha iyi bir kız bulabileceğini kesin olarak inanarak rahatladı, ama bu rahatlama çok kısa sürdü. Olup bitenleri hatırlayınca başını yana çevirip kalı bir tükürük savurdu. Onun böyle tükürmesi genç dostu ve oda arkadaşı Andrei Semyonovich Labeznyatnikov'un yüzünde sessiz ama alaycı bir gülümseme uyandırdı. Bu gülümseme Pyotr Petrovich'in gözünden kaçmadı ve bunu hemen genç arkadaşının hesabına geçirdi. Son zamanlarda da bu hesap epey kabarmıştı. Dün akşam olup bitenleri Andrei Semyonovich'e anlatmaması gerektiğini düşününce duyduğu hınç bir kat daha arttı. Dün aşırı öfke ve taşkınlık içinde yaptığı ikinci yanlış olmuştu bu. Üstüne üstlük o sabah sanki inadınaymış gibi terslikler birbirini kovalamıştı. Yargıtay'da bile üzerine onca düştüğü bir davada kendisini başarısızlık bekliyordu. Ama bu arada onu en çok sinirlendiren yakında gerçekleşecek evliliği için kiraladığı ve kendi parasıyla onarımını yaptırdığı evin sahibi oldu. Esnaflıktan zenginleşme bir Alman olan ev sahibi, Pyotr Petrovich evini kendisine yeniden yapılmışçasına teslim etmesine rağmen daha yeni imzalanmış olan kontratı bozmaya yanaşmıyor ve kontratta yazılı cayma tazminatının tümü ödenmesini istiyordu. Yine satın aldığı ancak daha eve bile getirilmemiş olan mobilyalar için verdiği kaporanın da bir rublesini bile geri vermek istememişlerdi. Pyotr Petrovich dişlerini gıcırdatarak "Sırf mobilya aldım diye evlenecek değilim ya," diye söylendi. Hemen ardından da umutsuzluk içinde "Gerçekten de her şey bitti mi?" diye düşündü. Geri dönülemez biçimde mi yok olup gitti her şey? Acaba bir denemeye daha girişilemez mi? Dunechka düşüncesi içine hoş eden bir kıymık gibi battı yüreğine. Sadece istemekle Raskolnikov'u öldürmek mümkün olsaydı eğer, Pyotr Petrovich bu isteği göstermekte bir an bile duraksamazdı. Üzgün üzgün Labeznyatnikov'la paylaştığı odaya dönerken bir yanlışım da onlara para vermemek oldu diye düşünüyordu. Allah kahretsin, niye böyle cimrileştim ben? Üstelik bu öyle bir hesap işte değil. Onlara güç durumda bırakarak beni bir nimet gibi görmelerini sağlamak istemiştim. Onlarsa şu işe bak. Tüh! Oysa çeyizlerini hazırlamaları, ne bileyim ben, tuvalet takımları, akik taşları, kumaşlar, armağanlar ve şu Knop'tan İngiliz mağazasından başka bir takım ıvır zıvır almaları için kendilerine örneğin bir 1500 ruble verseydim iş çok daha temiz ve sağlam olurdu. O zaman beni bu kadar kolay reddedemezlerdi. Bunlar öyle insanlardır ki böyle bir ayrılık durumunda armağanları da paraları da geri vermeye kendilerine vazgeçilmez bir görev bilirler. Öte yandan da bunları geri vermek onlara zor gelecekti. Kıyamayacaklardı eşyacıklarını. Hem vicdanları da rahat olmayacaktı. Bugüne kadar böylesine cömert davranmış kibar bir adamı böyle birdenbire nasıl kovabilir diye düşüneceklerdi. Yanlış iş yaptım. Yine dişlerini gıcırdatan Pyotr Petrovich kendi kendine tabii içinden aptal dedi. Bu sonuca varınca çıktığından bir kat daha sinirli ve öfkeli olarak döndü eve. Katerina Ivanovna'nın odasında yapılan yas yemeği hazırlıkları biraz ilgisini çekti. Dün de bir şeyler duymuştu bu yas yemeğiyle ilgili olarak. Hatta yemeğe kendisini de çağrıldığını hatırlıyordu ama içine düştüğü şu telaş yüzünden başka hiçbir şeye dikkat edemez olmuştu. Katerina Ivanovna hala mezarlıkta bulunduğu için hemen hemen hazırlanmış durumda olan sofranın eksiklikleriyle uğraşmakta olan Bayan Lipavezel'den bilgi almaya koştu. Kadından öğrendiğine göre yas sofrası çok görkemli olacaktı. Aralarında rahmetlinin tanımadıklarının da bulunmasına rağmen kiracıların hemen hepsi çağrılmıştı. Hatta bir zamanlar Katerina Ivanovna ile kavga etmiş olmasına rağmen Andrei Semyonich Labezyatnikov bile çağrılmıştı. Kendisine Pyotr Petrovich'e gelince yalnızca bir çağrılı değil, bütün kiracılar ve konuklar arasında en önemli konuk olarak sabırsızlıkla bekleniyordu. Amelia Ivanovna'nın kendisi de Katerina Ivanovna ile aralarındaki bütün o eski tatsızlıklara rağmen büyük bir saygıyla çağrılmıştı. Şu anda hem de neredeyse zevk duyarak sofra için koşturması, ev sahipliği yapması da bundandı. Sonra pek de şıktı. Gerçi yaz elbisesiydi üzerindeki ama yepyeni ve ipekli bir elbiseydi bu ve Bayan Lipavezel elbisesiyle pek övünüyordu. Öğrendikleri Pyotr Petrovich'in kafasında bazı düşünceler uyandırmıştı. Odasına, daha doğrusu Andrei Semyonich Lebezyatnikov'un odasına giderken epey dalgındı. Pyotr Petrovich çağrılar arasında Raskolnikov'un da bulunduğunu öğrenmişti. Andrei Semyonich bu sabah nedense odasından hiç çıkmamıştı. Pyotr Petrovich'in onunla tuhaf ama oldukça da doğal bir ilişkisi vardı. Odasına yerleştiği günden beri Lebezyatnikov'a karşı nefret ve küçümseme duyuyor ama aynı zamanda ondan çekiniyordu. Petersburg'a gelir gelmez onun odasına yerleşmesinin başka bir sebebi cimriliği olmakla birlikte bir tek neden değildi. Başka nedenler de vardı. Bir kez Pyotr Petrovich Andrei Semyonich'in vasisiydi ve onun adını daha kendisi taşrada bulunduğu sıralarda duymuştu. Kulağına çalındığına göre Lebezyatnikov aşırı ilerici gençlerden biriydi ve hatta çok ilginç ve aklı hayale gelmez bir takım derneklerle oldukça sıkı rolü vardı. Bu durum Pyotr Petrovich'i fazlasıyla şaşırtmıştı. Her şeyi bilen, herkesi aşağılayan, herkesin foyasını açığa çıkaran ve herkesi suçlayıp kınayan bu güçlü dernekler, Pyotr Petrovich'te ne zamandır kendisini de anlayamadığı özel belirsiz bir korku uyandırmaktaydı. Kuşkusuz onun hele de taşrada yaşıyor olduğu düşünecek olursa bu konularda doğruya yakın bir bilgisi yoktu. Petersburg'da bir takım nihilistlerin, ilericilerin herkesin foyasını açığa çıkartan bir takım adamlar bulunduğu, herkes gibi onun da duyduğu bir şeydi. Ama o da pek çokları gibi bu derneklerin adlarının anlamlarını abartıyor, saçmalığa varacak kadar çarpıtıyordu. Birkaç yıldan beri foyasının açığa çıkartılmasından suçlanmaktan çok korkar olmuştu. Hele işlerini Petersburg'a taşımayı tasarladığı şu sıralarda gittikçe büyüyen sürekli bir tedirginlik haline almıştı bu korku. Küçük çocuklar bazen nasıl korkutulurlarsa o da bu konuda öyle korkutulmuştu. Birkaç yıl önce taşrada meslek hayatını daha yeni yeni yoluna koymaya başladığı sıralarda kendilerinden yardım ve korunma gördüğü taşranın önemli bazı kişileriyle ilgili iki yolsuzluk olayının açığa çıkartılmasına sebep olmuştu. Bunlardan ilk olay, yolsuzluğu açığa çıkarılan kişi hesabına büyük bir rezaletle sona ermişti. İkincisi ise az kalsın bundan da kötü bir şekilde sona erecekti. İşte bunun içindir ki Pyotr Petrovich Petersburg'a gelir gelmez hemen bu işlerin aslını öğrenmeyi ve eğer gerekirse ne olur ne olmaz genç kuşaklarımıza yakınlık göstermeyi uygun bulmuştu. Bu konuda Andrei Semyonovich'e güveniyordu. Örneğin Raskolnikov'un ziyaretine gittiğinde başkalarından duyma belli bazı cümleleri yuvarlayıp söylemeyi öğrenmiş bulunuyordu. Kuşkusuz çok kısa bir süre sonra Andrei Semyonovich'i son derece bayağı sıradan bir insan olarak görmeye başladı. Ama bu durum Pyotr Petrovich'in ne inancını değiştirdi ne de kendisini tedirgin eden konulardaki korkularının geçmesine ve yüreklenmesine sebep oldu. Hatta bütün ilericilerin alınmak imkanlarına bile inansa tedirginliği yine geçmezdi. Aslında Andrei Semyonovich'in durmadan kafa ütülediği bütün bu öğretiler, düşünce sistemleri hiç mi hiç umurunda değildi. Onun kendince bir amacı, olabildiği kadar çabuk öğrenmek istediği bazı şeyleri vardı. Örneğin burada neler olup bitiyordu? Bu adamların güçleri var mıydı yok muydu? Kendisi yönünden korkulacak bir şey var mıydı? Herhangi bir işe giriştiğinde kendisini de foyasını açığa çıkartırlar mıydı? Eğer çıkarırlarsa özellikle hangi noktadan hareket ederler, ne şekilde yaparlardı bu işi? Öte yandan bu adamlar eğer gerçekten güçlüyseler, acaba herhangi bir şekilde onlardanmış gibi görünmek ve kendilerini aldatmak mümkün değil miydi? Böyle bir girişimde bulunmalı mı yoksa hiç ilişmemeli miydi? Örneğin onların aracılığıyla meslek hayatı yönünden tırmanışa uygun iyi bir yer kapabilir miydi? Kısacası cevapsız yüzlerce soru vardı önünde. Pyotr Petrovich'in oda arkadaşı Andrei Semyonovich hastalıklı denilebilecek kadar cılız, sıracalı, kısa boylu bir adamdı. Bir yerlerde memur olarak çalışıyordu. Saçları beyaza yakın açık sarı, dudağının kenarına kadar uzanan favorileri ise kalın ve gürdü. Andrei Semyonovich favorileriyle çok övünürdü. Gözleri hemen hep ağrırdı. Yumuşak yürekli bir insan olmasına karşılık sözlerinde kendine aşırı güven, hatta bazen aşırı küstahlık sezilirdi ve bu durum onun dış görünüşüyle de bir çelişki yaratırdı. İçki içmediği, kirasını da düzgün ödediği için Amelia Ivanovna'nın hatırlı kiracılarından sayılırdı. Bütün bu niteliklerine rağmen Andrei Semyonovich gerçekten de aptal bir adamdı. Onu ilericilere ve genç kuşaklarımıza yönelten şey tutkuları olmuştu. Yürürlükteki en yeni düşünceleri onları bayağılaştırmak için hemen ve ne olursa olsun burnunu sokan, bazen son derece iştenlikle çalışıp çabalamalarına karşın el attıkları her şeyi gülünç bir hale getiren, her alanda bilgisi yetersiz budalalar sürüsünden binbir çeşit prometro yaratıklardan biriydi. Lebezyatnikov da çok iyi yürekli bir insan olmasına karşılık kendi hesabını eski vasisi ve oda arkadaşı Pyotr Petrovic'i katlanılmaz bulmaya başlamıştı. Bu iki taraf için de sanki birdenbire ve karşılıklı olmuştu. Ne kadar saf olursa olsun Andrei Semyonovich yine de Pyotr Petrovic'in kendisini aldattığını, için için küçümsendiğini ve hiç de göründüğü gibi bir adam olmadığını yavaş yavaş anlamaya başlamıştı. Ona Fourier'in sisteminden ve Darwin kuramından söz edecek olmuş ama Pyotr Petrovic özellikle de şu son sıralar onu alayla dinlemeye, hele şu son birkaç gündür ise resmen azarlamaya başlamıştı. Aslında durum şuydu. Pyotr Petrovic Lebezyatnikov'un budalanın teki olmakla kalmadığı ama belki de palavracının da biri olduğunu ve bağlı olduğu dernekte önemli bir yeri olmadığını, ancak üçüncü ağız olabilecek kişilerle ilişkisi bulunduğunu sezgileriyle de olsa anlamaya başlamıştı. Üstüne üstlük Lebezyatnikov görevi olan propaganda işini bile doğru dürüst yapamıyor, konuşurken sık sık şaşırıyordu. Bu adam mı birinin foyasını açığa çıkartabilecekti? Bu arada yeri gelmişken belirtelim. Pyotr Petrovic şu son 1-2 haftadır, özellikle de ilk günleri, Andrei Semyonovich'in birbirinden tuhaf övgülerini seve seve kabul ediyor, yani bu övgülere hiç itiraz etmiyordu. Örneğin Andrei Semyonovich çok yakında Maşçanskaya Caddesi'nde kurulacak yeni bir kontüne, Pyotr Petrovic'in de yardıma hazır olduğunu ya da örneğin evliliklerinin daha ilk ayında Duneçka eğer kendine bir sevgili edinmek isterse Pyotr Petrovic buna hiç karşı çıkmayacağını ya da doğacak çocuklarını vaftiz ettirmeyeceğini ve hep bu türden daha pek çok şeyi sanki daha önce Pyotr Petrovic'in kendisi söylemiş gibi ona yükleyerek ileri sürdüğü zaman Pyotr Petrovic hiç ses çıkartmıyor, bu tür övgülerle de olsa övülmesine izin veriyordu. Öylesine hoşlanıyordu ki övülmekten Pyotr Petrovic. Hangi nedenle olduğu bilinmez. Bu sabah %5 faizli tahvillerden birkaç tanesini satan Pyotr Petrovic masasının başına geçmiş önünde yığılı duran banknot destelerini sayıyordu. Hemen her zaman parasız olan Andrei Semyonovich ise odada dolaşıyor ve paralara karşı kayıtsızmış, hatta onları küçümseyerek bakıyormuş gibi görünmeye çalışıyordu. Andrei Semyonovich'in bu paraları gerçekten kayıtsızlıkla seyrettiğine Pyotr Petrovich dünyada inanmazdı. Andrei Semyonovich'e gelince o da üzüntü içinde Pyotr Petrovich'in gerçekten de bu şekilde düşünmeye yatkın bir insan olduğunu, hatta masanın üzerinde yığılı duran paralarla ona hiçliğini ve aralarında sözüm ona var olan farkı hatırlatarak onunla alay etmekten, onu kışkırtmaktan zevk duyacağını düşünüyordu. Andrei Semyonovich ona yeni bir komünün kurulması gibi en sevdiği konuyu açtığı halde Pyotr Petrovich bu kez hemen hiç görmediği kadar sinirli ve dikkatsiz buldu. Hesap tahtası üzerinde bilgilerin çıkardığı seslerin kesildiği aralarda Pyotr Petrovic'in birkaç kelimeyle dile getirdiği kısa itirazları kasıtlı ve açıktan açığa kaba alayla doluydu. Ama insanlıktan nasipsiz olmayan Andrei Semyonovich onun bu ruh halini dün Duneçka ile ayrılmalarına yüklüyor ve bir an önce bu konuyu görüşmek isteğiyle yanıp tutuşuyordu. Bu konuda söylemek istediği bazı ilerici ve propagandacı görüşleri vardı ve bunlar sayın dostunu avutabileceği gibi kuşkusuz bundan sonraki gelişmesine de yardımcı olabilirdi. Pyotr Petrovic Andrei Semyonovich'in sözünü en duyarlı yerinde keserek şu dul kadın bir yas yemeği veriyor galiba diye sordu. Sanki bilmiyorsunuz. Daha dün böylesi törelerimiz üzerine düşüncelerimi açıklamıştım ya size. Hem duyduğuma göre size çağrılıymışsınız bu yemeğe. Dün de kendisiyle konuşmuşsunuz. Bu dilenci kılıklı budala kadın öteki budaladan Raskolnikov'dan aldığı paraların hepsini yaz sofrasına harcayacağı hiç aklıma gelmezdi doğrusu. Demin geçerken gördüm de şaştım kaldım. O ne hazırlıklar öyle? Şişe şişe şarap, bir yığın çağrılı, ne olup bitiyor şeytan bilir. Pyotr Petrovic konuşmayı bu konuda derinleştirmek istercesine sorular sorarak sürdürdü sözlerini. Ne? Benim de mi çağrılı olduğumu söylediniz? Birden hesap tahtasından başını kaldırarak sormuştu bu soruyu. Ne zaman çağırmışlar hiç hatırlamıyorum. Gitmem ben. Ne işim var orada. Dün geçerken şöyle ayaküstü yoksul bir memur dulu olarak bir sefere mahsus olmak üzere kocasının bir yıllık maaşı tutarında bir yardım alabileceğini söylemiştim. Sakın beni bunun için çağırır olmasın. Ben de gitmemek niyetindeyim dedi Lebezyatnikov. Daha neler? Yok, bir de gidecektiniz. Kadını attığınız o kötekten sonra olacak şey mi bu? Lebezyatnikov birden telaşlandı, kıpkırmızı kesildi. Kim kötek atmış, ben mi? Evet, siz Katerina Ivanovna'ya. Bir ay önce olmuş. Ben daha dün duydum. Sizi yedi ilericiler sizi. Demek kadın sorununu böyle çözüyorsunuz. Bu sözlerden sonra kendini biraz yatışmış duyan Pyotr Petrovic yeniden hesap tahtasının bilyelerini şıkırdatmaya başladı. Bütün bunlar saçma bir iftiradan başka bir şey değil diye parladı Lebezyatnikov. Bu konunun hatırlatılmasından her zaman çekinirdi. Ve olay hiç de dediğiniz gibi olmadı. Bambaşka bir şey bu. Yanlış anlatmışlarsa dedikodu etmişler. Ben o zaman yalnızca kendimi korudum. İlk o atıldı üzerime tırnaklarıyla. Bütün favorilerimi yoldu. Sanırım kendimi savunmak her insana tanımış bir aktır. Kaldı ki ben hiç kimsenin bana karşı kuvvet kullanmasına izin vermem. Bu bir ilkedir benim için. Çünkü bir bakıma despotizmdir bu. Ne yapacaktım yani? Karşısına put gibi dikilip duracak mıydım? Şöylece bir ittim kendisini, işte o kadar. Lojin hınçlı ve alaycı gülüşünü sürdürüyordu. Ha ha ha. Bugün öfkeli ve canı sıkın olduğu için takılıyorsunuz bana böyle. Bu saçma olayın kadın sorunuyla ne ilgisi var? Hiç de sizin anladığınız gibi değil durum. Ben şöyle düşünüyordum. Madem ki kadın her bakımdan erkeğe eşittir, hatta güç bakımından ki bunu doğruluyorlar, öyleyse burada da eşitlik olmalıdır. Aslında daha sonra yine düşündüm konu üzerinde. Temelden böyle bir sorunun olmaması gerek. Çünkü kavga diye bir şeyin olmaması gerek. Yaranın toplum için zaten düşünemez bir kavga. Ve bu böyle olduğuna göre kavgada eşitlik aramak da kendiliğinden saçma bir şey olup çıkıyor. O kadar da aptal değilim artık. Evet, gerçi şimdi kavga var, yani ileride olmayacak. Ama şimdilik var. Puh, Allah kahretsin, iyice şaşırdım. Size de doğru dürüst konuşulmuyor ki, şaşırtıyorsunuz insanı. Benim yas yemeğine gitmemem bu tatsız olaydan dolayı değil. Ben yalnızca ilkesel olarak yas yemeğini iğrenç bir kör inanç olarak gördüğüm için gitmiyorum, o kadar. Yine de gidebilirim oraya ama yalnızca alay etmek için. Ne yazık ki papazlar olmayacak. Hele onlar olsa ne yapar eder ki derdim. Yani birinin yemeğini yiyecek, sonra da içine tüküreceksiniz. İyi ama bu sizi yemeğe çağıran insanların yüzüne tükürmekle aynı şey değil mi? Tükürmek değil, protesto etmektir burada söz konusu olan. Yani yararlı bir amaç var. Dolaylı yoldan ilerleme ve propagandaya katkıda bulunmuş oluyorum. Herkes katkıda bulunmalı ilerleme ve propagandaya ve bu işin ne kadar sert yapılırsa o kadar iyi olur. Ben bir düşünceyi yani tohumu ekerim. Bu tohumdan bir gerçek filizlenir. Niçin gücendirdim ben onları? Onca gücenler sonra da benim bu davranışımın kendilerine yarar getirdiğini anlarlar. Şu Trebiyavya'yı şimdi komün üyesidir. Evinden ayrıldıktan sonra anne babasına yazdığı bir mektuptan dolayı suçlamışlardı. Evinden kaçtıktan sonra kendisini tümüyle topluma vermiş ve evine yazdığı bir mektupta kör inançlar arasında yaşamak istemediğini, serbest bir evlilik yapacağını bildirmişti. Kıza mektubunun çok sert ve kaba olduğunu, ailesine acıyıp daha yumuşak yazmasının hiç de imkansız olmadığını söyleyerek kendisini kınamışlardı. Bence bu yaptıkları saçmalıktan başka bir şey değil. Yumuşaklığın ne gereği var? Tam tersine sert protestolarda bulunmak gerek. Ya da Valentine'i ele alalım. 7 yıllık kocasını ve 2 çocuğunu bıraktığı gibi çekip gitti. Kocasına yazdığı mektupta şöyle diyordu: "Sizinle mutlu olamayacağımı anlıyorum. Komünler şeklinde örgütlenmiş yeni bir toplumsal düzen bulunduğunu benden gizlediğiniz ve böylece beni aldattığınız için sizi hiç bağışlamayacağım. Bütün bunları kendimi teslim ettiğim ve birlikte bir komün kuracağımız yüce gönüllü bir erkekten öğrenmiş bulunuyorum. Sizi aldatmayı namussuzluk saydığım için böyle apaçık konuşuyorum. Siz de nasıl isterseniz öyle yapın. Beni yolumdan geri çevirebileceğinizi ummayın. Bu iş için çok geç kalmış bulunuyorsunuz. Mutluluklar dilerim." Bu tür mektuplar nasıl yazılıyormuş görün. Bu Rabeva, hani şu sizin üçüncü kez serbest evlilik yaptığını söylediğiniz kadın değil mi? Doğru konuşmak gerekirse bu daha onun ikinci evliliğidir. Ama isterse dördüncü ya da ne bileyim beşinci evliliği olsun. Önemli olan bütün bunların saçma olması. Annemle babamın ölümlerine herhangi bir zamanda üzüldüğüm olmuşsa bu herhalde ilk kez ve şu andadır. Kaç kez sağ olsalardı eğer suratlarına protestoyu nasıl yapıştırırdım diye düşünmüşümdür. Onlara öyle bir ilişki kesme gösterisi yapar kendilerini öyle bir şaşırtırdım ki, ama ah ne yazık ki kimsem yok.